Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 9 Ağustos 2022 günlerden salı. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü, hafta başında da yüklüydü. Devam ediyor diyebilirim. Ukrayna kriziyle ilgili başlıkları aktaracağım sizlere. Avrupa'da bir ırkçılık dalgasının estiği söylenebilir. Rusları bir takım sırf Rus ya da Rusya vatandaşı oldukları için ayrıcalıklı ziyaret etmek için ayrıcalıklı bulunan Estonya liderinin ifadesiyle Avrupa'ya gitmelerine geçit verilmemesi, gidenlerin müzeleri gezememesi, kimliklerine bakılarak alenen 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazilerin uygulamalarının Avrupa'da hakim kılınması. Böyle çağrılar var maalesef bir tek Estonya'dan değil, Finlandiya'dan ve hatta hayata da geçirildiği anlaşılan Fransa'dan notlar var. Sizlere aktaracağım. Askeri cephedeki durumu aktaracağım. Amerikan yönetimi yine Ukrayna üzerinden Rusya ile bu çatışmayı devam ettiriyor diyebiliriz. Zelenski'nin yakınmaları var çünkü cepheden gelen haberler hiç parlak değil Ukrayna ordusu için. Türkiye'nin bayraktar girişimi var Ukrayna nezdinde. Pek çok açıklama var. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Sergey Lavrov'un ardından Afrika turuna çıktı. Orada enteresan mesajlar verdi. Onları da aktaracağım. Asıl tabii Amerika'nın içte dışta öne çıkan meseleleri öncelikle ara seçimler Kasım ayında yaklaşıyor ve demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki sıkı mücadele. Trump'ın Florida'da bulunan meşhur Mar-a-Lago denilen malikanesi. Bir FBI baskını gerçekleştiği dün gece geç saatlerde düştü. Kendisi açıklama yaptı. Pazartesi sabahı olmuş, biraz da sürmüş anladığım kadarıyla. Detayları aktaracağım sizlere. Tabii demokrat cepheden de Biden'a artık sen bir çekil çağrıları var. Amerikan siyasetinde tam olarak ne oluyor sorularını gündeme getiriyor. Amerika'nın bir de derdi Tayvan meselesi üzerinden Çin'le Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 Ağustos'ta sızma operasyonuyla Tayvan adasına inmesi. Çin'den yeni açıklamalar var. Özellikle bir ucu gözükmeyen, ucu bucağı gözükmeyen askeri tatbikatlarla ilgili. Aktaracağım bunların hepsini sizlere. Avrupa'da tabii enerji meselesi tartışılıyor. Hakikaten sıkıntı büyük. Hatta Güney Avrupa ülkeleri anladığımız kadarıyla gizliden gizliye Rusya'dan petrol alıp stoklamaya çalışıyorlar. Öyle ki İsviçre'de mum stoklayın diye çağrı yapan yetkililer var. Öyle bir durum. Ama tabii herkesin dikkati Almanya'da. Epeydir ben size notları aktarıyorum Almanya ile ilgili olarak. En son Almanya'da Kuzey Akım 2 hattının ki bitti. Bu Alman hükümetinin için yapılmış bir hat zaten en öncelikli olarak onların ihtiyacına binaen. Çağrılar başladı. Yani yetti artık buradan da bir yere varılamıyor. Biz de vatandaşlar olarak diye başlayan bir takım Almanya'nın bölgelerinden Başbakan Olaf Scholz'a Kuzey Akım 2 hattını açın çağrıları çıktı. Bunun dışında tabii Almanya'da pek çok tartışma var. Neredeyse 2 ay oldu. Hiç detaylı bakamadık bugün. Almanya'ya bağlanacağız. Gazeteci yazar, Yeni Posta'daki emekleriyle biliyoruz, tanıyoruz kendisini. Osman Çutsa'ya durumu soracağız. Hem ekonomik durum hakikaten parlak gözükmüyor. Hem enerjiyle ilgili tartışmalar, hem siyasete yansıyan ayakları, hem de Alman aydınlarının olup bitenlere ne dediğini kendisine almaya çalışacağız bilgileri. Bunun dışında bugün Türkiye Doğu Akdeniz'e yine Taşucu Limanı'ndan Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir törenle Abdülhamit Han sondaj gemisini yolladı. Oradan yine bir Navtex ilan etme durumu var. Ne olacak bilmiyoruz ama Orta Doğu bağlamında bütün dikkatler Türkiye Gazetesi'nin haberine çevrildi. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la telefon görüşmesi yapabilirmiş. Enteresan bir iddia oldu bu. Bunu da aktaracağım. Orta Doğu'dan da başka başlıklar var. Irak'tan, İsrail'den, Lübnan'dan. Bunları da size aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi programın ikinci yarısında gazeteci yazar Osman Çutsay konuğum olacak ve Almanya'nın halini konuşacağız. Başlamadan frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekansları bunlar. Ama Türkiye'nin her yerinden Sputnik web sitesine girer ya da uygulamasını indirirseniz cep telefonunuza radyo işaretini tıklayarak kolayca bizi ekseni dinleyebilirsiniz. Telegram kanalının linkini de paylaştım. Oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım. Evet, Rusya Federasyonu Ukrayna'daki denazifikasyon ve demilitarizasyon diye adlandırdığı operasyonuna devam ediyor. Özellikle bu en son Kraken Azak taburu bir önde gelen unsurlar olarak Mariupol'de çok konuşulmuştu. Azak taburu olarak bir de Kraken birlikleri var. Onlara yönelik büyük darbe vurdukları Harkov bölgesinde haberleri geldi. Neredeyse artık muharebe yeteneğini yitirdiler deniliyor. Donbas cephesinde de en son Ukrayna ordusunun 8 yıldır iç savaşın başından bu yana Donetsk ve Lugansk'ı vurmak için kullandığı geniş mevzilerde kırılmalar yaşandığı haberleri var. Lukashenko Belarus Devlet Başkanı açıklama yaptı ve Polonya'yı suçladı. Ukrayna'yı ve Belarus'u işgal etmeye çalışmakla suçladı Polonya'yı. Polonya son dönemde Ukrayna ile özel ilişki geliştirmişti. Yalnız Britanya'da Brexit ve Partygate skandalının ardından başbakanlığa veda etmek zorunda kalan Boris Johnson Polonya'ya gitmek istemiş. Fakat Polonya başbakanı, yani benim vaktim yok şimdi demiş kendisine. Artık başbakanlıktan da gitti, bitiyor 5 Eylül'de Muhafazakar Parti. Artık bilemiyorum Boris Johnson'dan daha mı beter olacak ama yeni bir lider seçecek. CBS kanalına aktarmıştım size, Ukrayna'ya Amerikalılar silah veriyorlar, Batılılar veriyorlar. Onların %70'i başka yere gidiyor, cepheye bile gitmiyor diye. Bir belgesel bu aslında. Sadece %30'u ulaşıyor demişti. Tweet'i silmişlerdi, siteden de silmişler efendim. Böyle dünyayı ahmak yerine koymaya devam ediyor. Gerçekten görülmemiş. Batı'da medyanın tamamıyla çöktüğünü ve bittiğini söylemek bile çok mümkün aslında bütün bu olup bitenlerden sonra. Şimdi Fransız medyası Kasör dergisi bu arada bir iddia ortaya atmış. Amerikan yönetimi Pentagon Ukrayna'da sözleşmeli yardımcılar işe alacak. Amerikan askerleri olmayacak. Bunlar zaten bunlar oluyor tabii. Böyle şeyler yazmaları da çok dikkatimi çekiyor benim. Paralı lejyonlar var, yabancı lejyonlar var. Sonları pek iyi olmuyor, yalnız onu belirtmek gerekiyor. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasili Bodnar da açıklama yapmış. Bayraktar şirketinin SİHA'larını üreten Baykar'ın Ukrayna'da fabrika inşa edeceğini söylemiş kendisi. Hazırlıkların yapıldığını söylemiş. Bir hafta önce hükümet onayladı diye vurgu yapmış. Tabii bu konu Dmitri Peskov'a da soruldu, Kremlin sözcüsüne. Ukrayna'da Bayraktar üretilmesinin Ukraynalıların acılarını uzatacağı yanıtını vermiş kendisi. Özel askeri harekatın amacı olan konudan kaçınmaya yardım etmez demiş kendisi. Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu konuda bu konu üzerinden doğrudan değil ama Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde katıldığı bir oturumda Büyükelçiler Konferansı düzenleniyor. Bu çerçevede yapılmış. Rusya'nın AGİT'ten çıkartılmasını doğru bulmuyoruz diye bir açıklama yapmış. Tabii Amerika o kadar yeri işgal etti, böldü, parçaladı, özerk yönetimler kurdu yıllarca. Amerika'yı kimse hiçbir yerden at çıkartmadı yani. Diyeceksiniz ki Amerika ayrıcalıklı mı? Böyle düşünüyor olabilir tabii Amerikalılar. Hani biz hegemonuz, bize istediğimizi yaparız diyebilirler tabii. Bu da mümkün bir şey. Evet, bu arada enteresan bir şey Ukrayna'da. D20, D30, BM21 gradlar çıkmış yeni mühimmatlar. Fakat FSB araştırıyormuş güvenlik kurumu. Kazakistan'dan geldiği yolunda bir takım iddialar görüyorum. Bu da yani buna dair dokümanlara ulaşıldığı, acaba yasa dışı mı gönderiliyor diye insan tabii Kazakistan olunca bir düşünüyor. Bunu bekmek lazım. Evet, şimdi askeri boyut bir tarafa, Ukrayna'nın neo-nazilerle işbirliği yapan, açıkça Azak taburu, açıkça ırkçı ve nazizmin destekçisi olduklarını kendileri dile getiren Azak taburu gibi unsurlarıyla diğer sağ sektör ve Ukrayna'nın bütün milli, zaten geriye kalan Ukrayna tamamen milliyetçilerden oluşuyor. Onun ötesinde sivil halk var, politikaya bulaşmayan. Bu gruplar tabii gücü elinde tutuyor. Onlarla birlikte hareket ediyordu. Yahudi asıllı diye dünyaya öyle pazarlandı ama şimdi kendini aşacak çağrılar yapıyor Washington Post'a söyleşisinde. En önemli yaptırım demiş. Hangi Rus olursa olsun Rusya'da dünyaya gidemesin. Toplu cezalandırma. Tamamen gördüğünüz gibi Nazi mantığı kendisinde de var. Düşünün Amerika bunca şey yaptı. Hiç böyle bir şey aklına acaba geldi mi? İşgallerde orada burada nasıl bir gerekçeler ortaya koyuyor? Ha, zaten böyle bir fikir ortaya atması Nazizm'den de etki. Yani bir oyuncu olarak belki aslında neo-Nazi ideolojisini benimsemiyor olabilir ama bir oyuncu olarak demek ki Nazizm'den, ırkçılıktan etkilenmiş. O zaman anlarlar toplu cezalandırma yaparsak tüm nüfus sorumlu tutulamaz değil mi? Tutulabilir demiş. Oh, şahane, şahane, hakikaten şahane. Hakikaten yani eğer kendisi başta kalmaya devam ederse neonazilerin sivillere karşı en son AF örgütü raporuna da geçen suçlarından ötürü bütün Ukrayna'yı da sorumlu tutmak gerekebilir. Tabii ki bunu da hatırlatmamış tabii Washington Post kendisine. Washington Post kendi ülkesini son 30 yılda dünyada neler yaptığını da hatırlatmamış elbette gazeteci kendisiyle konuşurken. Şaşırtıcı bir şey değil. En az bir yıl batıya seyahat yasağı getirilsin çağrısı yapılıyor. Biraz de batıya yapabilir zaten dünyanın bizzat Ukrayna liderinin danışmanı Podolyak dünyanın üçte ikisi ya tarafsız ya da Rusya yanlısı diye bir saptama yapmış. Doğru söylemiş, anlamış demek ki sonunda. Estonya Başbakanı bu Amerikan yetiştirmesi diyeceğim, Amerikan ideolojisini yetiştirmesi bir takım kadın liderler var Baltıklar'da, İskandinavya'da. Onlardan birisi Kaja Kallas. Kendisi efendim Rusya vatandaşlarına turist vizesi vermeyi yasaklamak gerektiğini söylemiş. Söylerken de Rusya'dan turizmi bitirmenin zamanı geldi demekle yetinmemiş, hızını kesememiş. Demiş ki Avrupa'ya seyahat etmek bir insan hakkı değildir, ayrıcalıktır demiş. Görüyorsunuz bunlar üstünlükçüler, tam Nazizm zaten böyle bir şey. 21. yüzyılda kalkıp tabii ki Hitler'in Nazileri gibi olacak değiller. Bunlar makyaj yapıyorlar, saçlarını boyuyorlar, ondan sonra da Avrupa'ya gelmek ayrıcalıktır gibi cümleler kurabiliyorlar. Zihniyet olarak bir farkları olmadığını biliyoruz. Tabii Finlandiya'nın yine kadın, genç kadın ve Amerikan imalatı diyeceğim başbakanı Sanna Marin'de aynı şekilde Rusya'dan turistlere yönelik kısıtlamaları desteklediklerini, efendim harekat devam ettiği sürece Avrupa'yı dolaşmalarının yanlış olduğunu filan güzel güzel söylemiş. Avrupa Birliği'ne o da çağrı yapmış. Bu arada 1989'da Rusya'nın Finlandiya'ya armağan ettiği Dünya Barışı Anıtı vardı Helsinki'de. Onu da kaldırmışlar. İptal kültürü, tarihi silmeye çalışıyorlar. Bir yandan kendileri nazizmin açık işaretlerini gösterirken 20. yüzyılda insanlığın nazizmle mücadelesini sembolize eden her şeyi çöpe atmaya çalışıyorlar. Bu bile ne kadar nazizm ve ırkçılıkla yüklü bir Avrupa ile karşı karşıya olduğumuzu bize ispatlıyor. Efendim bu arada enteresan bir başka noktada Fransız Savunma Bakanlığı da Rusya vatandaşlarının Vincennes Şatosu'na girişini yasaklamış karambolde. Efendim bu 14. yüzyılda inşa edilen Kraliyet Sarayı Paris'in doğusunda bir yerde. Burada öyle bir şey, AFP bu işin izini sürmüş. Aslında iki Rus kadın Temmuz ayı sonlarında şatoyu ziyaret etmek istemişler turist olarak. Ama onlara Rus oldukları için izin verilmemiş. Uyrukları gereği izin verilmemiş ve özel izin başvurusu istenmiş. Ziyaretçilere de kimlik gösterme. Gördüğünüz gibi Fransa'da Napolyon'un acısını hala hatırladığı için mi böyle şeyler yapıyor? Yoksa onlar da vaktiyle tabii Nazilerle işbirliği yapmış bir yönetime de sahip olmuşlardı. Hakikaten Avrupa'da alenen ırkçılık rüzgarları bu şekilde böyle cici cici sunuluyor bunlar bile genel olarak. Estiriliyor, normalleştirilmeye, meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Toplu ayrımcılık ve ırkçılık böyle gerekçelerle, sudan gerekçelerle dünyada her yerde, hemen hemen her ülkenin bir yerde operasyonu var efendim. Amerika Birleşik Devletleri'ni saymıyoruz. Onlar zaten dünyanın her yerini istedikleri gibi vuruyorlar, bölüyorlar, parçalıyorlar, özerk bölgeler oluşturuyorlar. Bunu da soslayarak sunuyorlar tabii, demokrasi götürüyoruz diye. Hiçbir yerden demokrasi de çıktığı yok gerçi, ama yine de söylem düzeyinde var bu. Ama onun dışında da İsrail Gazze'yi vuruyor, Türkiye Suriye'de operasyon düzenleyebiliyor. Bütün dünyada hemen her ülkenin kendi çeperinde bir takım sorunları ve operasyonları tabii ki var. O ülkelerin içerisinde de farklı durumlar var. Bu bir istisna haline getirilirken açıkça nazizm ve ırkçılık bu şekilde kullanılıyor. Bunu da belirtmek gerekiyor. Pentagon Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklamış. Javelinler, HIMARS'lar, NASAM'lar. İyi, güzel, yeni vurulacak hedefler çıkmış gibi gözüküyor. Aynı zamanda Pentagon Savunma Bakan Yardımcısı, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl demiş ki yeterince HIMARS sağladık demiş. Daha göndermeyecekler mi? Çok anlayamadım doğrusu. Antony Blinken'ın çok enteresan bir cümlesi var. Rusya'nın zorbalık yapmasına, işgal etmesine ve karşı çıkmadan toprak almasına izin verilirse o zaman dünya çapında açık sezon olur demiş. Ya siz bu sezonu 30 sene önce başlattınız. Yugoslavya'yı küçücük parçalara ayırdınız. Soykırım diye insanlara bir sürü şey pazarladınız. Yetmedi, Irak'ı işgal ettiniz. Yetmedi, Afganistan'ı 20 yıldır işgal ediyordunuz. Geçen sene sonunda çekildiniz. Her yere müdahale ediyorsunuz. Suriye toprakları da yasa dışı buluyorsunuz. Libya'yı böldünüz. Lidersiz bıraktınız. Herkes birbirini gırtlakladı. Antony Blinken açık sezon olurmuş efendim. Dünya çapında herkes zaten böyle bir şey var. Farkında değil herhalde Antony Blinken. Şuursuzluk inanılmaz boyutlarda. Kendisi bu arada Sergey Lavrov'un ardından Afrika turunda, Güney Afrika, Kongo ve Ruanda'yı ziyaret ediyor. Onlar orada verdiği mesajlar da enteresan. ABD kendisini 54 Afrika ülkesinin tamamını eşit ortak olarak kendisiyle görüyormuş. Çok enteresan. Ben ABD'nin hiç kimseyi kendine eşit gördüğü kanaatinde değilim. Bir devlet olarak tam tersine ABD kendi üstünlüğünü her yerde ve her zeminde vurgulayan bir ülke. Nasıl oluyor da Afrika ülkeleri ancak kaynaklarını sömürmek için tabii ki mümkün olabilir efendim. Amerika'da Wall Street Journal gazetesi de dün tabii köşe yazarları görüşlerini dile getirmişler. Gazetenin kendi görüşü değil ama Sergey Lavrov yüzünden Antony Blinken'ın ziyaretlerinin çok daha verimli olmayabileceğini dile getirmişler. Bu arada Blinken sizi hiçbir tercihe zorlamayacağız, biz sizi eşit görüyoruz filan dedikten sonra Rusya'dan sakın gübre ve tahıldan başka hiçbir şey almayın diye de tehdit savurmuştu Afrikalılara. Onu dün aktarmıştım sizlere. Evet, Amerika'da bu arada tabii Kasım ara seçimleri yaklaşıyor ve Trump'ın yeniden aday olacağının işaretleri, hatta kimileri ara seçimden önce adaylığını ilan edebilir diye yazıyordu. Dün gece saatlerinde ben de neredeyse uyuyacaktım, böyle dünyada ne oluyor ne bitiyor diye bakarken şak diye bir anda gördüm Trump'ın açıklamasını. Florida'da meşhur Mar-a-Lago Malikanesi ile ilgili bir açıklama yayınladı. FBI ajanları pazartesi sabahı anladığım kadarıyla eve bir baskın düzenlemişler. Kasasını filan da açmışlar Donald Trump'ın. Dokümanlara el koymuşlar. Tabii kendisi bunu sert bir dilde eleştirdi. Hiçbir Amerikan başkanının başına böyle bir şey gelmediğini söyledi. Bir soruşturma var aslında Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken bir takım belgeleri götürdüğü yolunda. O kadar gizli belgeleri de alıp böyle koyuyorsa enteresan tabii. Ya bir de Amerika'da kimlerde kim bilir ne belgeler vardır. Yani bu Rusya Gate'lerin komplolarını kuran Demokratik Parti yönetimi ve Hillary Clinton'ın elinde kim bilir ne belgeler vardır diye düşünüyorum. Gerçi kendisi bazılarını tabii e-postası hacklenince mahvolacak durumlara düşebiliyor bazıları sebebiyetiyle. Bunu da belirtmek lazım. Velhasıl Trump tabii çok öfkelenmiş, bir açıklama yapmış durumda. Pardon efendim, bir dakika şeyi karıştırdım. Kusura bakmayın efendim. Şimdi tabii Trump'ın destekçileri bu baskın sırasında Mar-a-Lago'daki evin önüne gitmişler. Amerika'yı yeniden büyük yap gibi sloganlar atmışlar. Trump diyor ki böyle bir saldırı ancak çökmüş 3. dünya ülkelerinde olabilir, Amerika'da olamaz diyor. Gizli kayıtlar şu bu derken yani hakikaten bu işler nereye varacak Amerika'da? Bunu da bu hafta bakmak istiyorum. Çünkü böyle bir şey, böyle bir baskın Trump'ın önünü kesme amaçlı planlanmış olabilir. Gerçekten elinde evinde saklıyor olabilir ama bir yanıyla da kendisini mağdur duruma düşürecek gibi gözüküyor. Sanki Trump'ın eline koz verecekmiş gibi bir hisse kapılmamak mümkün değil. Kasaba bile girdiler, bana böyle bir saldırı ilk defa eski bir Amerikan başkanına yaptılar şeklinde. Tabii Trump'a da Amerika'da müthiş bir savaş verilmeye başlandı şimdiden. Trump hakkında yeni bir kitap New York Times yazar ve Beyaz Saray muhabirleri iki isim Peter Baker ve Susan Glasser bir kitap yazıyorlarmış, yayınlanacak. Hemen öncesinde sızdırmışlar Trump'ın ne kadar berbat birisi olduğunu Amerikan kamuoyuna aktarmak için. Bu işler bu arada hakikaten Trump böyle de bir adam, yani onu da teslim etmek lazım. Bunları güzel güzel zamanlı vakitlice yazıyorlar, çiziyorlar anladığım kadarıyla. Kitabın ismi Bölücü, Beyaz Saray'daki Trump. Efendim, yani Amerika zaten demokratlar ve cumhuriyetçiler olarak ikiye bölünmüş bir ülke elbette de dış politika haricinde. Kitaba göre efendim Trump bir kendisini generalleri dinlemiyor etmiyor diye efendim Adolf Hitler'e atıf yapmış. Onun generalleri itaatkardı, siz niye itaatkar değilsiniz demiş. Efendim enteresan, bakınız Adolf Hitler'i böyle şeylerde kullanıyorlar. Genelde silmeye çalışıyorlar çünkü bu iptal kültürü, ama işlerine gelen şeyde de kullanıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın Alman generalleri. Efendim George Floyd protestoları sırasında malum Demokratik Parti o protestoların ateşinin yakılmasında çok önemli roller oynayıp sonra kendiliğinden onu bir güzel söndürmeyi de çok güzel başarmıştı. Sonra Amerika'daki eşitsizlikler, Trump gitti, siyahlar öyle bitti mi? Bitmedi ama kimse devrim yapmaya kalktı. Trump dönemindeki gibi o şeylerin, protestoların başını çeken insanlar da bir kısmı zengin olmuş görebildiğim kadarıyla Amerikalı muhaliflerden. Siyahların hayatı değerlidir hareketi çerçevesinde. Şimdi burada tabii kilise önünde yürümüş, İncil'le falan poz vermişti Trump. Kitabın iddiasına göre küfürle birlikte hepiniz eziksiniz, niye güç kullanmıyorsunuz? Bunlar sızmıştı aslında, bunu hatırlıyoruz. Amerikan vatandaşlarına ateş açılmasını istedi. Vay nasıl olabilir bir Amerikan başkanı diyor. Amerika'nın yakın tarihinde çok var. Bütün Los Angeles'taki efendim, Amerika'nın pek çok yerinde zaten silahlar konuşuyor. Hem polisten hem sivillerden. Evet, bu arada CNN'de de Joe Biden'ın artık başkan olmaması gerektiği teması işlenmeye başlanmış. Tabii bir yaşlılığı konuşuluyor, pek çok şey konuşuluyor ama asıl problemi onun oğlu. Yani oğlunun babasının başkan yardımcılığını kullanarak Ukrayna'dan Çin'e uzanan derin ilişkileri. Amerikan medyası, demokrat medya bütün bunların hepsini gizledi, sakladı. bunları yazıp çizenleri komploculukla suçladıktan sonra meşhur laptopu üzerinden olmuştu bunlar. Laptop ortaya tamamen onaylanınca, doğrulanınca öyleymiş. Yani Amerikan medyasının yazdıklarına inanıp güvenmemek gerektiğini son ispatı olarak Hunter Biden'ın içinde pornografi bolca olan laptopu çıktı ortaya. Dolayısıyla yani Biden'a diyorlar ki artık sen çok yaşlandın, zaten böyle böyle zorluklar var demokrat cepheden. Bir de başına oğlunun skandalları çıktı demeye başlamışlar. Acaba Hillary Clinton mı bütün bunların arkasında? Kadın o kadar hırslı ki yani tekrar aday olabilir diye insan düşünmeden edemiyor. Her türlü komployu da kurmaya potansiyeli olduğu için Amerikan siyasetinde çok mümkün doğrusu. Evet, Amerika'nın dış politikada başındaki dert ise Pelosi, bir başka kadın Tayvan adasını ziyaret ederek Asya'da ortalık birbirine girdi. Çin tatbikatlar başlattı diye aktarmıştım size 2 Ağustos ziyareti sonrasında. Şimdi açıklama gelmiş Çin ordusundan. Bu artık enteresan ifadeler var. Ortak savunma ve blokaj vurgusu yaparak tatbikatların süresiz olarak devam edeceğini Çin Halk Kurtuluş Ordusu açıklamış durumda. Avrupa'dan hemen Amerikancı Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock hemen biz de Amerika'yı destekliyoruz, Pelosi'yi destekliyoruz diye açıklama yapmıştı ve Almanya'dan bir heyetin de gitmesi söz konusu olacaktı. Acaba onların önünü kesme şeyi de var mı bu işin içerisinde Amerika'ya mesajlar? Bu arada Pelosi'nin uçağına eşlik etmek için o gerilim anlarında 3. Dünya Savaşı çıkacak mı derken bir başka Amerikan uçağında havalandırdıkları Asia Times'in yazısı çok dikkat çekici makalesi bu konuda. Pentagon'dan dün akşam dikkat çekici açıklama geldi. Bunca ortalığı bulandırıp biz Tayvan'ın arkasındayız, demokrasi, özgürlük falan dedikten sonra Pentagon dedi ki Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kall çıktı. Tayvan'ın bağımsızlığa yönelik hareketine destek vermiyoruz. Siyasetimiz değişmedi. Statükoyu desteklemeye devam ediyoruz. Ya bu statüko işini desteklemeye devam ediyorlar tabii. Statüko donmuş kalsın. Yani buradaki statükodan Çin'in anladığı barışçı birleşmenin, zaten orada yaşayan da Çinliler, devam etmesi yolunda. Amerika'nın ise Çin'in Tayvan'dan uzaklaşması, uzak durması. Bu bağlamda bir statüko derken farkları büyük tabii, onu belirtmek gerekiyor. Şimdi Tayvan geriliminin faydası yok demiş Pentagon diyorum, ABD Savunma Bakan Yardımcısı. Tayvan'ın yarı iletkenlerin %70-90'ını sağladığını ve bu iş tırmanırsa küresel riskler doğacağını söylemiş. Evet, bakalım Çin ne yapacak ama çok net olarak ifade etti Çin tarafı tutumunu siyaseten. Ankara'da bu arada Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye'de yayın yapan radyo CRI bir panel düzenlemiş ve Ankara Büyükelçisi Liu Xiaobin katılmış bu panelde. Çin'in Amerika'nın zorla dayattığı bu Pelosi'nin ziyaretini yaparak, provoke ederek dayattığı bu krizde Çin'in diplomatik kanalları kullandığının altını çizmiş. Amerika'nın Tayvan kartını kullanıp iç siyasetine katkı sağlamaya çalıştığını söylemiş. Halkların, Çin halkının birleşmesi kararlılığını bu ziyaretin daha da arttırdığını dile getirmiş. Çin'in aldığı önlemlerin yasal ve meşru olduğunu, çünkü dünyada neredeyse bütün ülkelerin zaten Tayvan'ı Çin'in parçası olarak tanıdığının altını çizmiş. Amerika'ya önerimiz Çin'le yaptıkları ortak bildiriyi açıp okumaları diye eklemiş 3 tane. Evet, böyle mesajlar verilmiş. Bu arada hakikaten Apple şirketi Tayvan'daki tedarikçilere lütfen artık Made in China, yani Çin yapımı, Çin imalatı yazınız, Tayvan yazmayınız diye bir ikazda bulunmuş. Evet, Eylül ayı yaklaşıyor. Rusya liderliği 77. BM Genel Kurulu oturumlarına Putin katılmayacakmış. Sergey Lavrov temsil edecekmiş. Yavaş yavaş Ağustos sonunda bir Eylül hazırlığı oluyor. Şimdiden böyle bir açıklama yapılmış. Biraz ekonomiyle ilgili başlıkları kısaca aktaracağım. Ukrayna Rusya petrolünü Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya nakletmeyi durdurmuş. Sebebi AB'nin 7. yaptırımları, ödemelerin alınamaması. Güney Avrupa hattında Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi ülkeler, İspanya ve İtalya tabii bu arada Rusya'dan gizlice petrol alıyorlarmış. Bloomberg'un haberi bu da. İsviçre'de efendim Federal Elektrik Komisyonu'nun başkanı Werner Lugenbühl çıkmış ve demiş ki vallahi enerji krizi ciddi. Herkes birkaç saat sürecek elektrik kesintilerine hazır olsun. Evde yeterince mum bulundurun lütfen. Yani şimdiden elektrik idaresi başkanı size evinizde mum bulundurun diye tavsiye veriyor ve bütün bunlar tabii İsviçre'de oluyor bu açıdan. Enteresan, ayrıcalıklı Avrupa işte gördüğünüz gibi. Finlandiya elektrikten alınan vergide indirime gidecekmiş. Zengin Finlandiya, gitsinler tabii kamu bütçesinden, şahane. Efendim Almanya'da birazdan Osman Çutsa'ya bağlanacağız, konuşacağız. Enerji fiyatları bir haftada dördüncü kez rekor kırmış. 2023 için referans fiyatları 5 gün içerisinde dördüncü kez deniyor. Megawatt saat başına 414 euroya yükselmiş. Aslında son 5 yılı oranlayarak baz alırsak ortalama fiyatın 4 katına çıkmış durumda. Almanya'da durum parlak değil gerçekten. Hatta 2030 yılı itibariyle Alman ekonomisi 206 milyar euro kaybedecek diye raporlamalar şimdiden yapılmakta. Şimdi Avrupa Birliği Rusya'ya böyle yaptırımlar, ekonomik savaş uyguluyor ve arkasından da dolanıyor ama bir de tabii bütün piyasaları mahvediyorlar. Dolayısıyla Türkiye gibi ya da gelişmekte olan ülkelerin de ekonomilerini bu sayede mahvedebiliyorlar. Klaus Schwab'ın sıfırlama siyasetinin acaba bir yansımasıdır mı diye Dünya Ekonomi Forumu'nun başkanının, insan düşünmüyor değil. Bu sayede böyle bir anda benzin fiyatları bu hallere, yani arabanıza doldurduğunuz benzinin bu kadar yüksek olmasının sebebi elbette ki hükümetinizin politikaları, ama o hükümetinizin köşeye sıkışmasına katkı yapacak asıl politikayı uygulayan neoliberal ekonomide Türkiye'nin tamamen bağımlı olduğu Avrupa Birliği efendim. Orada alınan kararlar gelişmekte olan ülkeleri işte böyle vuruyor. Almanya'da Handelsblatt gazetesinde Matthias Peer bu konuda bir yazı yazmış. Demiş ki enerji sorunlarını Avrupa Birliği küresel güney pahasına çözmemeli demiş. Dinlemeyecekler muhtemelen. Bangladeş'te %52'lik bir akaryakıt zammı yapıldı ve sonrasında protestolar başladı tabii. Gelişmekte olan ülkeleri böyle zorluyorlar. Ve Almanya ile ilgili konuma dönmeden önce son notum, eski başbakan Gerhard Schröder partisinden ihraç talepleri vardı. Kuzey Akım 2'nin mimarıydı. Ayrıca Rusya enerji şirketleriyle de görevden ayrıldıktan sonra çalışmıştı. Onun hakkında parti komitesi ihraç talebini geri çevirmiş efendim. Parti tüzüğüne aykırı olmadığını duyurmuşlar ama peşini bırakmayacaklar gibi gözüküyor. Evet, şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar Osman Çutsay var. Hoş geldiniz yayınımıza Osman abi.
Merhaba Ceyda, iyi günler, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bir iki ay oldu herhalde Almanya'yı yine konuşmuştuk ama iki ayda çok şey oldu. Herhalde öyle demek gerekiyor. Neredeyse yaz bitiyor artık. Tartışmalar çok fazla birikti. Ben de senin hem değerlendirmelerini hem oradaki bilgileri almak istedim. Şimdi en son tabii ilk başta hemen Kuzey Akım 2'den başlayacağım. Özellikle belli bölgelerde Almanya'da Olaf Scholz hükümetine ya bu hat bitti, hazır, tamam, hiç öyle tribün bakımının falan gibi şeylere de gerek yok. Çağrılar yapılıyor, görüyorum sosyal medyaya da yansıyor, sıradan vatandaşlar konuşuyorlar. Fakat Scholz zarar göreceğiz ama yok diyor. Bu kadar ısrar etmesinin sebebi nedir? Oradaki Kuzey Akım 2 ile ilgili tartışmalar nedir? İnsanların hayatına dokunması bakımından Osman abi.
Şimdi aslında tabii ortada bir yani hayatlarına dokunmasına rağmen büyük bir tartışma kopmuş değil. Şimdi herkes birbirine bakıyor. Şöyle biz Kuzey Akımı 2 işte dün açıkladı şeyi. Scholz daha doğrusu sözcüsü açıkladı onun adına. Kışın dedi enerji kıtlığı olacak, olsa bile yani bu kıtlık bu sorun büyüse bile bu hat kapalı kalacak diye bir açıklamada bulundu ama şunu söylemek lazım. Acaba kendisi de inanıyor mu buna? Çünkü yani Türk siyasetindeki gelişmelerin 3 aşağı 5 yukarı benim yıllardır üzerinde durduğum mesele bu. Yani çok farklı değil. Söylenenlerle aşağıda oynanan oyun birazcık farklı. Dolayısıyla burada her söylenene inanmak gerekmiyor. Şeye bakalım, biraz önce sen de zaten haberini verdin. Gerhard Schröder'i atamadılar. Yani bu öyle böyle değil. Yani SPD'nin...
Gerçi peşini bırakmıyorlar galiba. Peşini bırakmıyorlar ama galiba doğru, atamadılar
o,
şimdilik.
O çünkü büyük bir cepheleşmenin bir parçası. Şimdi Schröder açıkça yap bu olmaz. Bu bunu yapamayız. Çok özetle söyleyelim. Yani bu hatları açalım. Bu enerjisizlik bizi yere çakar anlamında itiraz ediyor. Yani SPD'nin izlediği politikayı, yani hükümet partisinin izlediği ki arkasında yeşiller var, onlar daha da saldırgan bir politika yanlısı. Bunlar tamamen dışında davranıyor. Bu adam öyle böyle değil. Yani bu ülkenin 7 yılına başbakan olarak damgasını vurmuş da bir adam. Ve şeyin de yakını ve hiç de şey söylemiyor. Putin'le dostluğumu bitirmek neden diyor. Yani neden bitireyim? Geçenlerde yaptığı bir konuşmada. Bu burada bir şey var. Burada büyük bir cepheleşmenin sözcüleri ortaya yavaş yavaş çıkıyor. Biz bu şeyi cepheleşmeyi yaz bittikten sonra daha sık göreceğiz. Ne olacak? Çünkü eyaletler bugün yine bir açıklama yaptılar. Ya biz bu gaz kıtlığıyla ilgili planlamalara, bunu federal ağ dairesi ya da şebeke dairesi de diye çevirebiliriz, onun yapacağı planlamalara katılmak isteriz dediler. Biraz önce senin söylediğin haberde de vardı. Yani eyaletler çok rahatsız. Eyaletler deyince, çünkü bazı eyaletlerde özellikle North, Kuzey Rhein-Westfalia ve Bavyera'da, yani çok ciddi sanayi üretimleri var. Evet. Bunlar ancak doğalgazla yapılabilir. Başka güneşle falan bunları şey yapamazsınız. Kömürü taşıyamıyorlar. Şu anda onun bilgisini vereyim. Kömür termik santraller. Biz yeniden onları devreden çıkarmıştık. Şimdi yeniden almak zorundayız dediler. Ama kömürü taşıyamıyorlar. Niye? Çünkü kuraklık nedeniyle nehirin su seviyesi düştü. Bugün böyle bir sorunları da var. Yani bu işler her biri diğerini tetikleyecek şekilde devam ediyor ve söylenen her şeye inanmayalım. Arka planda neler yaptıklarını bilmiyoruz. Bunu şöyle kapatayım. Scholz, evet biz Ukrayna'yı destekliyoruz. Zaten dünkü açıklama da öyleydi. Ukrayna'yı destekliyoruz. Yaptırımları, Rusya'ya yaptırımları devam ettireceğiz. Bunun takipçisiyiz falan dedi. Ama hep söylüyoruz. Yani gönderilen silahların, gönderileceği belirtilen silahlar pek o kadar fazla değil. Gönderilmiyor da zaten. Muhalefet bastırıyor. Ne yapıyorsunuz siz? Yani şöyle, söylemedikleri ama bizim tercüme edebileceğimiz, söylemediklerini tercüme edersek söyleyebileceğimiz şey, Olaf Scholz bu hükümet birçok açıdan erteliyor birçok şeyi. Yani tam boy giremiyor. Yani bodoslamadan giremiyor. Ama açıklamalar tamamen Biden hükümetinin istediği doğrultuda. Yani öyle. Durum...
Bayerbach bir de koalisyon ortaklarıyla da bir çatlak belirmemiş gibi gözüküyor. Yani
şu anda yok.
Biraz daha şu anda yok gibi gözüküyor değil mi? Orada bir şu sıkıntılı bir resim ama ben göremiyorum. Peki peki ama bir de tabii Almanya'da hani yavaş yavaş başlıyor diye bırakmıştık bir iki ay önce konuştuğumuzda. Bir takım aydın kesimlerden yani tepkiler yükseldiğini yavaş yavaş hatta bildiriler falan da yayınlanmıştı. Onlara tabii ki binaen
sıkıntısını
yapmıştık. Bu konuda en azından son günlerde, çünkü çok acayip haberler var. Yani Ukrayna tarafının söylediği yalanlar benim dudağımı uçuklatıyor artık. Yani Suriye'yi falan çoktan geçti. Yani nükleer santralle ilgili yalan, Rusya'nın zaten kontrolünde olan saldırıyı Rusya güçlerinin vurduğu, giden silahların %70'inin cepheye ulaşmadığı, aslında CBS sonra silmek zorunda kaldı. Yani ucu bucağı olmayan acayip yalanlar silsilesi ve sonunda da Alman medyasına da yansımaya başladı bir takım şeyler. Sadece Amerikan medyasına değil, mecburen tabii ki. Dolayısıyla orada bir şey, kamuoyunda bir değişiklik ya da büyük çaplı olmasa bile en azından bazı şeylerin işitilmesi mümkün mü? Çünkü demir perde indirmişlerdi, yine senin ifadenle hatırlatıyorum, medya bakımından. Görebiliyor mu insanlar bir şeyler yani?
Bu biraz önce verdiğin örnekler, o işte şeyin santralın, nükleer santralin etrafında, şimdi bugün biraz önce bir haber düştü. Ruslar kendi uçak savar sistemlerini kurdular diye. Ya adam kendi uçak savar sistemini niye kursun oraya? Yani bu bilgiler sonuç olarak Amnesty International'ın Ukrayna Uluslararası Af Örgütü'nün Ukrayna'nın daki şubesinin yaptığı açıklama, hani bizimkiler olmadık yerlere giriyorlar, o nedenle Rus ateşine sivil halk da maruz kalıyor ve orada parçalandı orası tabii. Allak bullak oldular, birkaç günlük açıklama.
En son Die Welt'te galiba Zelenski'nin offshore serveti çıkmış vaziyette Alman medyasından.
Birçok şey de çıktı. Şimdi onu söylemek istiyorum zaten. Ana akım medya bu savaş sırasında, şöyle söylememde bir sakınca yok, Erdoğan medyasından farklı davranmadı. Bir kere bunu bir sıradan gazeteci olarak söylemiş olayım. İkincisi, yani bunların övülecek ya da üzerinde ya bize örnek olacak bir yanları yok. Ama şimdi hayat farklı gelişmeye başladı. Şimdi ciddi bir enflasyon oranı var. Avro bölgesinde %8.9, Avusturya'da %9'u geçti. Bu hesaplama yöntemleri tartışması burada da var. Buradaki istatistik dairesi %7.5 diye gösteriyor ama o öyle değil diye bazı gerçekten iyi
istatistikler. Çok ilginç.
Tabii küçük oranlar bunlar ama siz makyajla veriyorsunuz Almanya'nın rakamlarını diye. Bu tartışmalar var. Bunları kesemezler zaten. Ama ana akım medyaya bunlar geliyor. Yani Ukrayna Af Örgütü'ndekinin yapılan açıklama, yani sivil ölümlerinde kendi birliklerinin, yani Ukrayna birliklerinin suçu olduğu, o bölgeyi tamamen temizlediler şimdi zaten. Yani oradaki insanları herhalde tamamen devre dışı bıraktılar. Şimdi ana akım medyaya bile yansıyorsa iş ciddiye biniyor demektir. Biz ana akım medyada bile eskiden hiç göremiyorduk. Yani gerçekten bir demir perde indirmişlerdi. Şimdi Erdoğan medyasında kırılmalar görüyoruz. Alman Erdoğan medyasında ve burada maalesef bizdeki pek meraklı, Avrupa'ya pek meraklı çevrelerin örnek gösterdiği medya. Şu anda gerçekten önde gelen birkaç kişinin açıklamaları önümde, biz olağanüstü kötü bir sınav verdik diyor. Bunu bir başka zaman konuşabiliriz. Ama mesele şu. Alman aydını alttan alta baş kaldırmaya başladı. Schröder'in tepkisi boşuna değil. Schröder son derece sağcı bir adamdır. Ama iş çok tehlikeli. Avrupa'nın ortasında bir savaş var. Avrupa'da hızla yükselen fiyat artışları var, enflasyon var. Avrupa resesyonla stagflasyon dediğimiz, yani durgunluk ve giderek daralan bir ekonomide enflasyon ve paranın değersizleşmesi sorunuyla yüz yüze içinde yaşıyor ve özellikle dar gelirli kesimleri vuran bir fiyat artış oranı var ortalıkta. Çünkü onların harcama kalemlerinde de yüksek artışlar oluyor. Yani büyük gelir sahiplerinde öyle bir sorun yok şu anda. Olmayacak da zaten. Ama ortalık karışmaya başladı tam bu sırada. Ukrayna'da 2-3 hafta kadar önce bir kara liste yayınlandı. O kara listede bazı Amerikalılar da var. Yani Ukrayna'nın aleyhine ve Rusya'nın hikayesini tekrar eden, onun narratifini tekrar eden bir insanlar listesi yapmışlar. Evet. Bunların arasında Almanya'daki iktidar partisinin meclis grup başkanı Ralf Mützenich de var. Bu da yani öyle çok solcu bir adam değil ama bunun da söylediği şey şu: ya oturup konuşalım, bu iş böyle yürümeyecek. Yani bu hepimizi vuracak. Şeye de geldik. Türkiye'deki Duygu Asena'nın rolünü üstlenmiş son 50 yılda bir Alice Schwarzer diye bir ünlü feminist bir hanım vardır burada. Bu iş böyle olmaz. Yani bu müzakereler yapılmalı ve barış sağlanmalıdır dedi diye bunları da o listeye almışlar. Bunlardan bir tanesi de benim daha çok Türkiye'deki Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk çizgisi olarak gördüğüm bir kesimin sözcülerinden Wolfgang Bittner. Doktor Wolfgang Bittner. Bunlar ileri yaşta insanlar ama bunlar yani katı bir sosyalizm anlayışları yok. Bunların ama ilericilik ve ileri bir dünya kurmak mümkündür diyenler ve Rusya'nın haksız olmadığını, olayın arkasını iyi izlememiz gerektiğini belirten yazılar yazdı. Onların bazılarında da benimle de bir uzun söyleşisini Almanca ve Türkçe de yayınladık. Orada da söylediği çok şey değildi, tuhaf şeyler değildi. Ya bunun arka planda başka bir şey var, 2014'ten bu yana gelen. Bu kadar basit bir şey. Ben Rusya'da değilim diyor zaten. Ortada başka bir şey var. Bunun üzerine gidelim ve bu barış olur. Ukraynalı faşistlerin oyuncağı olmayalım dedi adamcağız. Demediklerini bırakmamışlar. O kara listeye aldılar. O da dün Ben de hafta sonunda görüşmüştüm. Kendisiyle bağlantı kurmuştum. İşte bize bir şeyler, bir takım bilgiler verdi. Dün de bir başka kendi yazdığı Nacht Anxiety diye bir site var. O çok etkili de bir site. Orada açıkça şey dedi. Yani ben biliyorum benim hükümetim bana sahip çıkmayacak ama bu bir utanç vesilesidir. Yani siz beni bir listeye koyuyorsunuz ve biz biliyoruz ki Ukrayna'da informasyon teröristi diye açıklanan listeler daha sonra ölüm listelerine dönüştürülebiliyor. Amerikalı bir Scott
Scott Ritter
açıklamasını kullandı.
Evet. Çok tehlikeli. Scott Ritter çok önde gelen Irak kitle imha silahları yalanını deşifre etmiş BM görevlisiydi kendisi. Şimdi peki şunu soracağım. Şimdi çok acayip bir psikoloji. Yani ben Avrupa'daki psikolojiyi de anlamak açısından soruyorum. Gerçi anlaşılacak bir tarafı bunun yok ama Zelenski çıkıp Washington Post'a bütün Rusları Avrupa'ya almayın diye bir çağrı yaptı. Toplu cezalandırma gerekiyor gibi bayağı bildiğin ırkçı, nazizm ancak böyle bir bakış açısıyla söylenebilecek cümleler kurdu. Fakat anladığım kadarıyla bir takım sesler Estonya Başbakanı, Amerikan imalatı Kalas hemen çıkıp Avrupa'ya Ruslar gelememeli. Zaten bu bir insan hakkı değil. Avrupa'ya gelmek ayrıcalıktır gibi cümleler kuruyor. Ya yani Almanlar peki Fransa'da işte yasaklamışlar Savunma Bakanlığı'nın devreye girmesiyle. Paris yakınlarında şatoya Rus vatandaşlarını almıyorlar, Rusya vatandaşı. Bunlar hiç Almanya'da tartışılmıyor mu? Bir kendi Nazi geçmişleri bağlamında bu kadar büyük ırkçılık olmaz ya. Durun ne yapıyorsunuz? Biz Amerika o kadar yeri işgal etti, talan etti, ülkeleri böldü, parçaladı. Yalan söyleyerek yaptı, petrol için gidiyorum dedi. Bunların zerresini konuşmadık diyen kimse yok mu hiç?
Var var. Bunu açıkça artık söylemek lazım. Ana akım medyadan izlersek olayları bu en büyük tehlikelerden biridir. Her ülkedeki en büyük tehlikelerden biridir.
Evet.
Ana akım medya sizi doğru yerlere yönlendirmez. Siz ona eleştirel baksanız bile. Arka taraftaki aydın, gerçekten derin aydın çözümlemelerine ulaşmanız gerekir. Çünkü onlar görürler. Bu bizdeki gibidir. Nasıl? Eğer Türkiye ekonomisini iyi bilmek, yani yakından izlemek istiyorsanız bu ana akım medyadaki propagandistlere değil, mesela Korkut Boratav'a bakacaksınız. Ve Korkut Boratav çizgisinde olan daha genç kuşağın, daha eleştirel kuşağın ve sosyalistlere bakacaksınız. Bu burada da böyle. Şimdi ben şunu düşünüyorum, yani bu yazdan sonra bu büyük yalanlar, çünkü bu yalanlar Irak'ın işgalindeki yalanları ötesi
atmıyor yani. Kat kat açtı.
Dediğin doğrudur. Ama demek ki bir başka yere doğru gidiyoruz. Buradan ben bir siyasi hareket çıkabileceğini sanıyorum. Fakat burada şu var, çünkü çok açık bir biçimde daha geçen yıl Oscar Lafontaine ve hayat arkadaşı eşi Zara Wagenknecht, Oscar Lafontaine şey demişti Annalena Baerbock için. Bu kadının eğer, kendi sözlerimle söylüyorum, bu kadın eğer Dışişleri Bakanı olacaksa bu felaket olur, katastrofu. Yani oldu. Baerbock gerçek bir şahin. Yani eline silah verin, doğrudan kendisi basacak neredeyse.
Tabii,
Moskova'ya
tabii.
Kapısına dayanacak. Evet. Şimdi bu tabii tuhaf bir durum. Ama sol parti, ki ben şunu açıkça söylüyorum, buradaki sol parti, yani Yeşillerin ve SPD'nin solculukla bir ilişkisi yok ama onların üst yönetimlerinde işte meclis grup başkanı gibi ya barış için konuşalım, müzakere yapalım diyenler gibi adamlar var. Şeyde Yeşillerde de onların da sol iddiaları yok ama sol parti vardı. Burada önemli bir etkisi vardı. O yerle bir oldu, çünkü çok açık, onu da söylememe izin verin. Bir dönemin artık delirmiş Ahmet Altanlı taraf gazetesinin partisine döndü. Böyle çevirebilirim. Yani bu delirmiş durumdalar ve tabii o partide şundur, yerle bir olacak bir süre sonra. Yani bunların Türkiye ile ilgili yaklaşımları da çok çok tehlikeli, çok çirkin. Ama arkadan başka bir şey geliyor ve muhtemelen bir hareket gelecek. Yani ben şeyden sonra, sonbahardan sonra Zara Wagenknecht'in çevresinde ve böyle birçok çevrenin, işte hemen sayabilirim bazı isimler de var. Yani bunlara siz komplocusunuz diye saldırıyorlar ama öyle değiller yani. Hiç öyle bir şeyleri yok.
Evet.
En yepsinler, ondan sonra Rubicon, Telepolis, böyle bir sürü milyonlarca izlenen. Çünkü ana akım medya kaybetti şeyini. Sadece propagandalardan memnun insanlar. Yani şöyle söyleyelim, Erdoğan medyasının nasıl müşterileri varsa ana akım medyanın Almanya'da da müşterileri var. Buradan muhalefet ve solculuk çıkarmaya çalışan zavallı Türk gazetecilerine ben acıyorum. Onları bir kenara bırakayım. Ama muhakkak bu daralmadan, bu sıkışmadan muhakkak bir hareket çıkar. Fransa çok ilginç bir ders var. Macron'un aldığı darbe, tokat, Mélenchon'un yükselişi Almanya'da da bir şeylerin deneneceğini gösteriyor. Sol partide çok ciddi bir erozyon var.
Evet. Bir şey... Çok teşekkür ediyorum.
Almaz, evet.
Evet. Bir şey mi söyleyecektin, ekleyecektin?
Hayır, şey değil. Yani etkisiz kalmaz bu büyük boğucu hava, etkisiz kalmaz. Birileri delik açmaya çalışacak yani o kesin.
Peki. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok teşekkür.
Teşekkürler. İyi yayınlar hepinize.
Evet, Osman Çutsay'la konuştuk Almanya'daki durumu. Çok kısa Orta Doğu'dan birkaç başlık aktaracağım. Sürem azaldı çünkü Türkiye Gazetesi'nin Erdoğan'la Esad arasında telefon görüşmesi olabileceği iddiası. Kremlin'de Dimitri Peskov'a sormuşlar. Bunu Ankara ve Şam'a sorun demiş doğal olarak. Hani Soçi'de görüşüldü mü bağlamında sormuşlar. Tam da Türkiye'nin harekatından bahsedilirken bu iddianın tabii yankılarına yeniden bakmak gerekiyor. Gazze operasyonu, İsrail'in Şafak operasyonu denildi ama 14'ü çocuk, 44 kişi hayatını yitirdi. Tabii İslami Cihat liderleri de öldürüldü. Başbakan Lapid memnun bu durumdan, başarılı geçti diye açıklama yaptı. El Sisi ile de Mısır çünkü arabuluculuğu sağlamıştı. Telefon görüşmesi yapmışlar. Sisi de ya şu Gazze'deki ekonomik sıkıntıları birazcık gevşetmek lazım ikazı yapmış. İlginç olan Lübnan'dan Dürzi lider Velid Canbolat açıklamalar yapmış. Bildiğimiz, tutunduğumuz Lübnan bitti artık demiş. Bankalar, turizm falan, Lübnan'a hep konuşuyoruz. Geçen hafta da konuşmuştuk. İzleyenler hatırlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı şimdi ne olacak tartışmaları vardı. Hiçbiri program sunmadı diyor Canbolat. Ve ardından Hizbullah aydan gelmedi. Onlar yabancılardan oluşmuyor. Lübnanlıların büyük bir bölümünü temsil ediyor demiş. Biraz yanar döner bir kişilik olduğunun altını çizmekte fayda var. Irak'ta Mukteda Esad, erken seçim, rejim değişikliği çağrısı, hangi rejime getirecek o da belli değil ama meclisi bastırdı taraftarlarına. Şimdi yine Şii, diğer Şii grup, eski başbakan Nuri El Maliki demiş ki yok öyle yasalara aykırı işler yapılamaz. Anayasa rejim değişikliğiyle erken seçim kararında Mukteda Esad'ır değil, meclisin kendisi verir. Sadr meclisten de çekilmişti efendim. Ve AB müzakereleri için son metini İran nükleer anlaşması için Joseph Borrell artık başkentlere gönderdim, bekliyor diyor. İran'la ilgili bir takım gelişmeler olabilir gibi bir görünüm var ama bekleyip görmemiz gerekecek. Süremi de çok aştım aslında ama belki biraz tıngırdatırlar müziği. Steppenwolf'dan Born to be Wild'la bugün veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın. We can climb so high, I never wanna die.
zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.